Ayrım 7.
O akşam hizmetkar Leo size haksızlık etmiş olabilir elbette. Farz edelim ki öyle. Hizmetkar Leo belki biraz fazla katı, biraz fazla mantıklıydı. Size ve durumunuza yeterince hoşgörü ve mizahla yaklaşamadı. Ama hizmetkar Leo'dan daha yüksek merciler, yanılmaz yargıçlar var. Hayvanın sizin hakkınızdaki yargısı nasıldı? Sanık. Köpek Necker'ı anımsıyor musunuz? Sizi reddedişine, sizi kınamasına anımsıyor musunuz? O doğrudan şaşmaz. O taraf tutmaz. O bir cemiyet kardeşi değil. Sustu. Evet, kurt köpeği Necker. Sahiden de beni reddetmiş, onaylamamıştı. Hakkımda çoktan yargıya varılmıştı. Kurt köpeği ve kendim tarafından. Öz davacı hey diye konuşmasını sürdürdü Leo. Cübbesinin ve tepeliğinin altın parıltıları içinden yükselen sesi şimdi öyle soğukkanlı, berrak ve etkileyiciydi ki son perdede Don Juan'ın kapısının önünde görünen kumandanın sesini andırıyordu. Öz davacı H, beni dinlediniz mi? Benimle hemfikir misiniz? Öyle tahmin ediyoruz ki kendiniz hakkında bir yargıya vardınız bile. Evet dedim usulca. Evet. Öyle tahmin ediyoruz ki kendiniz hakkındaki kararınız olumsuz. Evet diye fısıldadım. Bunun üzerine Leo tahtta ayağa kalktı ve kollarını yavaşça açtı. Şimdi sizlere hitap ediyorum kurul üyeleri. Söylenenlere duydunuz. Cemiyet kardeşi H'nin durumunu biliyorsunuz. Size yabancı olmayan bir yazgı bu. Aranızdan bazıları bunu bizzat yaşamak zorunda kaldı. Sanık cemiyetten kopmasının ve doğru yoldan sapmasının bir sınav olduğunu şu ana kadar bilmiyordu ya da buna bir türlü inanamıyordu. Uzun süre direndi. Cemiyet hakkında artık hiçbir şey bilememeye, yapayalnız kalmaya ve inandığı her şeyin yıkıldığını görmeye yıllarca katlandı. Ama sonunda daha fazla gizlenmek, kaçmak istemedi. Istırabı çok artmıştı. Biliyorsunuz ki ıstırap çok arttığında her şey düzelmeye başlar. Kardeş H, geçirildiği sınav nedeniyle büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Ki insan yaşamını kavramaya ve haklı çıkarmaya yönelik her ciddi denemenin sonucu umutsuzluktur. Yaşamın üstesinden erdemle, adaletle, sağduyuyla gelmeye yönelik her ciddi denemenin sonucu umutsuzluktur. Umutsuzluğun bu tarafında çocuklar, öteki tarafında da aydınlanmışlar vardır. Sanık H, artık bir çocuk değil ama tam olarak aydınlanmış da değil. O hala umutsuzluğun orta yerinde. Onu da geride bırakınca ikinci çömezlik dönemini tamamlamış olacak. Anlamını kavramaya artık cüret etmeyeceği cemiyetimize bir kez daha hoş geldin diyoruz kendisine. Ona hizmetkar Leo'nun onun için sakladığı kayıp yüzüğünü geri veriyoruz. Sözcü yüzüğü getirdi. Beni yanağımdan öptükten sonra yüzüğü parmağıma geçirdi. Yüzüğü görür görmez metal soğukluğunu parmağımda hisseder hissetmez, aklıma binlerce şey, kavranması güç binlerce ihmalkarlık geldi. Öncelikle yüzüğün üzerinde eşit aralıklarla dört taşın sıralandığını, yüzüğü günde en az bir kez parmakta yavaş yavaş çevirip yemeğinin dört temel ilkesini tekrar etmenin cemiyet yasası ve yemeğinin gereklerinden olduğunu anımsadım. Yüzüğü kaybetmekle, eksikliğini bile duymamakla kalmamış, dört temel kuralı bütün o korkunç yıllar boyunca hiç tekrarlamamış, hiç anımsamamıştım. Derhal bunları içimden tekrar etmeye çalıştım. Onları seziyordum, hala içimdeydiler. O anda anımsayamadığı ama bir an sonra anımsayacak olduğu at ne kadar aitse birine, bana da o kadar aittiler. Ama hayır, İçim sessiz kaldı. Kuralları söyleyemedim. Metni unutmuştum. Onları unutmuştum. Uzun yıllardan beri tekrarlamamış, uzun yıllardan beri yerine getirmemiş, baş tacı etmemiştim. Ve buna rağmen kendimi sadık bir cemiyet kardeşi olarak görebilmiştim. Kapıldığım dehşeti ve utancı gören sözcü beni yatıştırmak için kolumu hafifçe vurdu. O sırada başkanın yeniden konuştuğunu duydum. Sanık ve öz davacı H, Hakkınızda beraat kararı verilmiştir. Şunu da bilmeniz gerekir ki, böylesi bir davada beraat eden bir kardeş, inancını ve itaatini sınayan bir sınavdan geçtikten sonra kurul üyesi olmakla yükümlü kılınır. Nasıl bir sınavdan geçeceğini kendisi belirleyebilir. Şimdi kardeşe, sorduğum sorulara yanıt ver. İnancının sınanması için vahşi bir köpeği evcilleştirmeye hazır mısın? İrkildim. Hayır, bunu yapamam diye aykırdım. Emrimiz üzerine cemiyetin arşivini, şimdi sözcünün senin gözlerinin önünde bir bölümünü yaktığı gibi yakmaya hazır ve razı mısın? Sözcü öne çıktı, güzelce düzenlenmiş fiş kutularına ellerine daldırıp avuçladığı yüzlerce fişi bir kömür mangalının üzerinde yaktığını dehşet içinde izledim. Hayır diye karşı çıktım. Bunu da yapamam. Ke frater diye haykırdı başkan. Seni uyarıyorum fevri kardeş. Ben en hafif inançla yerine getirebilen en basit görevlerle başladım. Bundan sonraki görev alt not ke frater. Dikkat kardeş. Çok çok daha zor olacak. Söyle bana, kendinle ilgili bilgileri öğrenmek için arşivimize başvurmaya hazır ve razı mısın? Buz kestim. Nefesim kesilecek gibi oldu. Ama anlamıştım. Her soru bir öncekinden daha zor olacaktı ve her kaçış daha da kötü bir duruma sürükleyecekti. Derin bir nefes alıp evet dedim. Sözcü beni yüzlerce fiş kutusunun bulunduğu masalara götürdü. H harfini aradım. 400 yıl önce cemiyet üyesi olan atam Eoba'nınkinden sonra kendi ismimi buldum. İsmimin altında şunlar yazıyordu. Şartorum R. Gest 90. Civ. Kalm. Infit 49. Kağıt elimde titriyordu. Bu arada kurul üyeleri birbiri ardından koltuklarından kalkarak bana ellerini uzattılar. Gözlerime baktıktan sonra çıkıp gittiler. Yüce makam boşaldı. Son olarak başkan tahttan indi. Elini uzattı, gözlerime baktı. Uysal hizmeti amade psikopos tebessümüyle gülümsedi ve salonu terk etti. Tek başıma geride kaldım. Sol elimde fiş, arşive danışacaktım. Bu adımı hemen atmayı, arşivden hakkımdaki bilgileri öğrenmeyi göze alamadım. Boş salonda tereddütle dikiliyor, kutuların, dolapların, nişlerin ve bölmelerin bilinmeye değer ne varsa yığın yığın uzayıp gittiğini görüyordum. Hem kendi fişimden korktuğum hem de bilgiye susamış olduğum için kendi meselemi biraz ertelemekte, kendim ve doğu yolculuğu öyküm için en önemli olan bir iki şeyi daha öğrenmekte sakınca görmedim. Öykümün çoktan yargılandığını, artık bir hükmü kalmadığını ve onu asla yazıp bitiremeyeceğimi biliyordum elbette. Ama yine de büyük bir merak içindeydim. Kutuların birinden iyi yerleştirilmemiş bir fişin ucunun çıktığını gördüm. Gidip kutudan fişi aldım. Üzerinde şöyle yazıyordu. Morbio inferiore. Merakımın özünü bundan daha kısa ve net anlatan bir başka kavram daha olamazdı. Kalbim hafiften çarparak belirtilen yeri arşivde aradım. Arşivdeki gözlerden biriydi ve içi tıka basa kağıt doluydu. En üstte Morbio geçidinin eski bir İtalyanca kitaptan alınan tasvirinin kopyası duruyordu. Sonra da Morbio'nun cemiyet tarihinde oynadığı role ilişkin kısa notlar içeren çeyrek tabakalık bir kağıt vardı. Notların tamamı doğu yolculuğuyla, üstelik de benim grubum ve evremle ilgiliydi. Burada yazdığına göre bizim grubumuz doğu yolculuğunda Morbio'ya kadar gelmiş, burada bir sınavdan geçirilmiş fakat sınavda başarılı olamamıştı. Sınav, Leo'nun ortadan kaybolmasıydı. Bize yol gösterecek cemiyet kuralları olmasına, hatta bir cemiyet grubunun lidersiz kalması durumunda izlenecek kuralların yola çıkmadan önce bize iyice belirtilmesine rağmen Leo'nun ortadan kaybolduğunu fark ettiğimiz andan itibaren grubumuz hem kendini hem de inancını kaybetmiş, kuşkulara kapılmış, anlamsız tartışmalara girmiş, sonunda bütün grup her tür cemiyet ruhuyla çelişerek saflara bölünmüş ve dağılıp gitmişti. Morbio felaketinin bu açıklaması beni pek şaşırtamazdı artık. Buna karşın grubumuzun parçalanması hakkında yazılanları okudukça hayretler içinde kaldım. Çünkü cemiyet kardeşimizden tam 3 kişi yolculuğun öyküsünü ve Morbio'da yaşananları kaleme almaya çalışmıştı. Bu 3 kişiden biri bendim. Nitekim arşiv gözünde metnimin temiz bir kopyası duruyordu. Öbür 2 kişinin yazdıklarını karışık duygularla okudum. Bu 2 yazar o günlerdeki olayları aslında benden çok da farklı bir biçimde betimlemiyordu. Ama yine de ne kadar farklı geliyordu bana. Birinde şunları okudum. Hizmetkar Leo'nun ortadan kaybolması bizi aniden korkunç bir anlaşmazlığa ve çaresizliğe düşürmüş, o ana kadar onca sağlam görünen birlik ve beraberliğimizi parçalamıştı. Aramızdan bazıları Leo'nun ne bir kazaya kurban gittiğini ne de bizi terk ettiğini, cemiyet yönetimi tarafından gizlice geri çağrıldığını derhal anlamış ya da sezmişlerdi. Fakat bu sınavda uğradığımız büyük başarısızlığı hiçbirimiz derin bir pişmanlık ve utanç duymadan düşünemeyiz. Leo bizi henüz terk etmişti ki içimizde ne inanç kaldı ne de birlik beraberlik. Grubumuzun canı görünmez bir yaradan alkan halinde akıp gidiyordu sanki. Önce görüş ayrılıkları başladı, sonra da en anlamsız, en gülünç konularda açıktan açığa kavgalar. Örneğin pek sevilen değerli koro şefimiz kemancı H.H.'nin kaçıp giden Leon'un çantasında diğer bazı değerli eşyanın yanı sıra kadim kutsal cemiyet belgesini Efendimizin ilk el yazmasını da götürdüğünü iddia ediverdiğini anımsıyorum. Bu konu hakkında günlerce ciddi ciddi tartışıldı. Simgesel açıdan bakıldığında H.H.'nin absürt iddiası tuhaf bir biçimde mantıklıydı. Gerçekten de Leo'nun gitmesiyle birlikte bizim küçük grubumuzun cemiyet kutsallığı bütünle bağlantısı ortadan kalkmıştı. Buna üzücü bir örnek de müzisyen H.H.'di. Morbio Inferiore'deki güne dek en sadık, en inançlı cemiyet kardeşlerinden biriydi. Ayrıca sanatçı olarak da çok seviliyordu ve kişiliğindeki bazı zayıflıklara karşın en hayat dolu üyelerden biriydi. Fakat sonra ardı arkası gelmeyen tasalara, bunalıma ve güvensizliğe kapıldı. Görevini savsakladı, geçimsiz, sinirli, kavgacı biri olup çıktı. Nihayet bir gün yürüyüş sırasında geride kalıp bir daha görünmediğinde durup onu aramak kimsenin aklına gelmedi. Firar ettiği ortadaydı. Firar eden tek kişi o değildi maalesef. Sonunda küçük kafilemizden geriye hiçbir şey kalmadı. Diğer tarihçide şu pasajla karşılaştım. Sezar'ın ölümüyle eski Roma, Wilson'ın firarı ile demokratik dünya fikri nasıl çöktüyse, Morbio'daki o uğursuz günde de bizim cemiyetimiz çöktü. Burada suçlu ve sorumluluktan söz etmek gerekirse eğer, bu çöküşün suçlusu, görünüşte masum iki kardeşimizdi. Müzisyen H.H. ve hizmetkarlardan biri olan Leo. Cemiyetin dünya tarihindeki önemini anlamaktan uzak olsalar da sevilen ve sadık birer üye olan bu iki kişi bir gün hiç iz bırakmadan ortadan kayboldu. Yanlarında bazı değerli eşya ve önemli belgeleri de götürmüş olmalarından bu iki rezilin cemiyetin azılı düşmanları tarafından satın alındığı sonucunu çıkarabiliriz. Görünüşte büyük bir sadakatle, gerçekleri yansıttığı duygusuyla yazan bu tarih yazarının belleği bu kadar bulanık ve çarpıksa, benim kendi notlarımın değeri neydi ki? Morbio, Leo ve benim hakkında farklı kişilerce kaleme alınmış 10 yazı daha olsaydı, onu da birbiriyle çelişir, biri diğerini yanlış çıkarırdı. Hayır, bizim tarih yazma çabalarımız boşunaydı. Bunları sürdürmeye, okumaya gerek yoktu. Arşivin bu gözünde tozlanmaya bırakılabilirlerdi rahatlıkla. O anda kim bilir daha neler öğreneceğimi düşününce içimi bir dehşet kapladı. Bu aynalarda her şey ama her şey nasıl da kayıyor, değişiyor, çarpıklaşıyordu. Bütün bu raporların, karşı raporların, efsanelerin ardında gizlenen gerçekliğin yüzü nasıl da alaycı ve ulaşılmazdı. Hala gerçek olan neydi? hala inanılır olan ne? Ve bu arşivden kendim, kişiliğim ve tarihim hakkındaki bilgileri de öğrendikten sonra geriye ne kalacaktı? Her şeye hazır olmalıydım. Birdenbire belirsizliğe ve gerilime daha fazla dayanamadım. Şarturum res gesti bölümüne seyirttim. Alt bölümümü numaramı aradım ve adamın yazdığı gözün önünde durdum. Bu bir nişti. Önündeki ince perdeyi kenara çektiğimde yazılı bir şey içermediğini gördüm. Nişte bir figürden başka bir şey yoktu. Eski, yıpranmış görünen, ahşaptan ya da bal mumundan bir heykelcikti bu. Renkleri soluktu. Bir tür puta ya da ilkel bir idole benziyordu. İlk bakışta ne olduğunu çıkaramadım. Aslında iki figürden oluşuyordu. İkisinin ortak bir sırtı vardı. Hayal kırıklığı ve şaşkınlık içinde kala kaldım bir süre. Sonra nişin iç duvarına tutturulmuş metal bir mumlukta duran mum çekti dikkatimi. Nişte kibrit de vardı. Mumu yaktım. Garip çifte idol artık apaydınlıktı. Gizlerini yavaş yavaş açtı bana. Neyi tasvir ettiğini ancak yavaş yavaş sezmeye, sonra da kavramaya başladım. Tasvir edilen figür bendim. Benim bu tasvirin nahoş bir biçimde güçsüz ve yarı gerçekti. Hatları silikti ve genel olarak dayanıksız, halsiz, ölmekte olan ya da ölmeyi isteyen bir hali vardı. Fanilik ya da çürüme veya benzeri adlar taşıyabilecek bir heykel çalışmasıydı sanki. Benim figürümle bir bütün olmuş, öbür figürse zengin, renk ve biçimlere sahipti. Onun kime benzediğini çıkardığım, hizmetkar ve başkan Leo'ya benzediğini anladığım anda duvarda bir mum daha keşfedip bunu da yaktım. Beni ve Leo'yu temsil eden çifte figürün şimdi daha da netleşip benzeştiğini görmekle kalmadım. Figürlerin yüzeyinin şeffaflığını, sanki bir şişenin ya da vazonun camından bakar gibi içlerinin göründüğünü de fark ettim. Figürlerin içinde bir şeyin hareket ettiğini, yavaşça, sonsuz yavaşlıkta uykuya dalmış bir yılan gibi hareket ettiğini gördüm. Orada bir şeyler oluyordu, çok yavaş, hafif ama aralıksız bir akma ve erime gibiydi. Benim figürümden Leo'nunkine bir akış ve erimeydi bu. Gördüm ki benim figürüm giderek Leo'ya karışmakta, ona akmakta, onu besleyip güçlendirmekteydi. Öyle görünüyordu ki zamanla bir figürdeki bütün toz diğerine akacak ve geriye bir tek figür kalacaktı. Leo. O büyüyecek, ben küçülecektim. Orada öyle durup bakarken ve gördüklerimi kavramaya çalışırken, Bremgarten'deki şölen günlerinde Leo ile yaptığımız kısa bir sohbeti anımsadım. Edebiyat kahramanlarının yaratıcılarından daha canlı ve gerçek olduğundan söz etmiştik. Mumlar sonuna kadar yanıp söndü. Üzerime sonsuz bir yorgunluğun ve uyuma isteğinin çöktüğünü hissettim. Yatıp uyuyabileceğim bir yer aramak üzere arkamı dönüp gittim.